Ayrım 8, sayfa 116. 16. kısım. Meşru korsanlar düzensiz iki sıra oluşturacak şekilde dizilmiş ve elleri arkalarından bağlanmıştı. Kazaya adamların önünden bir sağa bir sola doğru gidip geliyordu. Bir elinde tuttuğu bıçağın yassı yüzeyiyle öbür avucunun içine vuruyordu. Bir an için yassı çelik yüzeyin avucunda çıkardığı ritmik şaklamanın dışında tamamen sessizlik hakim olmuştu. Hunter başka bir yöne başını çevirmiş, görkemli savaş gemisinin yelken donanımlarını izliyordu. Gemi doğu istikametinde yol alıyordu. Yüksek ihtimalle de Türk adalarının güneyindeki Hawk's Nest Anchorage koyuna demir atacaklardı. Kararmakta olan havaya rağmen kısa bir mesafede büyük gemiyi takip etmekte olan Cassandra'yı görebiliyordu. Kazaya'nın sesi dikkatini dağıttı. Yüksek bir ses tonuyla "Kaptanımız," dedi. "Bana gerçek hedefinizi bir türlü söylemiyor." "Augustine'a doğru gittiğinizi söyledi," dedi alaycı bir tavırla. "Augustine, bir çocuk bile bundan daha ikna edici bir yalan bulabilirdi. Ama şu kadarını bilin ki eninde sonunda asıl hedefinizi öğreneceğim. Hanginiz öne çıkıp bana gerçekleri anlatmak ister?" Kazaya çift sıra halinde dizili adamlara baktı. Adamlar da boş ifadelerle ona bakıyordu. "Sizleri konuşmaya teşvik mi etmeliyim? İstediğiniz bu mu?" Kazaya bir denizciye yaklaştı. "Sen konuşacak mısın?" Denizci kıpırdamadı, konuşmadı, hatta göz bile kırpmadı. Biraz bekledikten sonra kazaya yavaş adımlarla yürümeyi sürdürdü. "Sessizliğinizin hiçbir anlamı yok," dedi. "Hepiniz kanunsuz haydutlarsınız ve ilk fırsatta ipin ucunda sallanarak can vereceksiniz. Ancak o ana dek kalan ömrünüzü rahat geçirmek sizin elinizde. Konuşmayı kabul edenler idam günlerine dek rahat bir yaşam sürecek. Bu konuda size söz veriyorum." Hala kimsenin sesi çıkmıyordu. Kazaya durdu. "Hepiniz aptalsınız. Kararımı hafife alıyorsunuz." Bunları söylediği anda mürettebattaki en genç adam olduğu belli olan Trencher'ın önünde durmaktaydı. Trencher titriyordu ama başını dik tutuyordu. Sesini yumuşatarak "Sen genç adam," dedi kazaya. "Bu kaba sert adamların arasında yerin yok. Buraya ait değilsin. Konuş ve bana yolculuğunuzun gerçek amacını anlat." Trencher ağzını açtı ama hemen tekrar kapadı. Dudakları titriyordu. "Konuş," dedi kazaya sakince. "Konuş, konuş." Fakat adamın anlık tereddüdünden eser kalmamıştı. Trencher'ın dudakları birbirine sıkıca mühürlenmiş durumdaydı. Kazaya birkaç saniye adama baktı ve tek hamlede adamın boğazını kesiverdi. Öyle hızlı davranmıştı ki Hunter bile ne olup bittiğini güçlükle anlamıştı. Genç adamın boğazından gömleğine doğru fışkıran kan giderek büyüyen koyu kırmızı bir tabaka oluşturdu. Hunter'ın gözleri korkudan kocaman açılmıştı ve olanlara inanamaz bir edayla kafasını sallamıştı. Trencher diz çökerek bir müddet o pozisyonda kaldı. Başı öne eğik güvertenin ahşap zeminine ve kazayanın çizmelerinin ucuna akmakta olan kendi kanını gördü. İspanyol kaptan küfrederek bir adım geri çekildi. Trencher herkese sonsuzluk kadar uzun gelen bir süre dizleri üzerinde durdu. Ardından kafasını doğrultarak can çekişen gözlerle bir an Hunter'a baktı. Korkusu ve şaşkınlığı kurtarılmak için yalvaran bakışlarına yansımıştı. Sonunda Trencher'ın gözleri kaydı ve bedeni güverte zeminine yüzü koyun yığılarak belirgin bir şekilde kasıldı. Tüm denizciler Trencher'ın ölüşünü izliyordu ama hala kimse konuşmuyordu. Trencher'ın vücudu birkaç kez daha kasıldı. Kasılmalarla birlikte zemine sürtünen ayakkabıları gıcırdamış ve başının etrafında bir kan gölü oluşmuştu. Ve sonunda Trencher'ın bedeni hareketsiz kaldı. Kazaya genç adamın ölüm çırpınışlarını dikkatle izlemişti. Bir adım öne çıkan kazaya yerde yatan adamın boynuna ayağıyla sert bir şekilde bastı. Bu hareketi kırılan kemiklerden gelen kütürtü takip etti. Çift sıra halinde dizilmiş denizcilere baktı. "Gerçeği öğreneceğim," dedi. "Size yemin ediyorum gerçeği öğreneceğim." En yakınında duran adamına dönerek "Bunları aşağıya indirin ve kilitleyin," dedi. Başıyla Hunter'ı işaret etti. "Bunu da onlarla götürün." Sözlerini bitirir bitirmez kazaya doğruca kıç bölümündeki kaptan köşküne gitti. Bu esnada Hunter da adamları gibi bağlanmış ve diğerleriyle birlikte aşağıya hapsedilmişti. İspanyol savaş gemisinin tam 5 güvertesi bulunuyordu. Yukarıda bulunan 2 güverte silah güverteleriydi. Geminin mürettebatının bir kısmı bu güvertelerde toplar arasına gerilmiş olan hamaklarda yatıp kalkıyorlardı. 3. güverteden askerlerin kameralarına gidiliyordu. 4. güverte cephane, yiyecek, yük taşıma makara ve kaldıraçları, kıyafetler, canlı hayvanlar ve tüm erzakların depolanma alanıydı. 5. ve en alt güverte, ki aslında oraya bir güverte demek güçtü, su seviyesinin altında bulunuyordu. Zemin ile kalın kirişli tavan arasındaki mesafe 1 metre 20 santim kadardı. Havalandırma olmayan bu bölümde ağır bir dışkı ve atık kokusu hakimdi. Kassandra'nın mürettebatını bu bölüme indirmişlerdi. Adamlar aralıklarla sert ve soğuk zemine oturtulmuştu. Güvertenin çeşitli köşelerine dağılmış olan 20 kadar asker başlarında nöbet tutuyordu. Zaman zaman askerlerden bir tanesi elinde bir fener ile dolanarak mahkumların ellerindeki bağların çözülüp çözülmediğini teker teker kontrol ediyordu. Konuşmaları da uyumaları da yasaklanmıştı. Bunlardan herhangi birini yapan olursa askerlerden biri tarafından sertçe tekmeleniyordu. Adamların tuvalet ihtiyacı için bile kıpırdanmalarına izin verilmiyordu. Tutamayacak kadar sıkışanlar yerlerinden kalkmadan oturdukları yerde bu ihtiyaçlarını gidermek zorunda bırakılıyordu. 60 denizci ve 20 nöbetçi askerin bir arada bulunduğu bu dar ve basık alan kısa sürede sıcaktan ve kokudan nefes alınamaz bir hal almıştı. Nöbetçiler bile terden sırılsıklam olmuşlardı. Adamların geçen zaman kavramasını sağlayacak hiçbir şey yoktu. Yegane duydukları bir üst güvertede bulunan çiftlik hayvanlarının hareket ederken çıkardığı ve gemi denizde ilerlerken oluşan monoton ve asla kesilmeyen seslerdi. Hunter bir köşede oturmuş su sesine konsantre olarak şırıltının kesileceği anı bekliyordu. İçinde bulunduğu durumun çaresizliğini görmezden gelmeye çalışsa da kendi ve mürettebatı güçlü bir savaş gemisinin derinliklerine hapsedilmişlerdi. Yaşamları da etraflarında bulunan yüzlerce düşman askerinin merhametine kalmıştı. Eğer kazaya geceyi geçirmek için gemiyi bir yerlere demirlemezse bu sonları olacaktı. Hunter'ın tek kurtuluş şansı savaş gemisinin gece yol almamasına bağlıydı. Zaman ilerledi ve Hunter beklemeye devam etti. Uzunca bir bekleyişin ardından su şırıltısında ve geminin yelken donanımının çıkardığı gıcırtıda bir değişim fark etti. Azıcık doğrularak daha dikkatli dinlemeye koyuldu. Hiç şüphe yoktu, gemi yavaşlıyordu. Bu durumu fark eden askerler kendi aralarında toplaşıp konuşmaya ve yorum yapmaya başladılar. Kısa bir süre sonra su sesi tamamen kesilmişti ve Hunter çapa zincirlerinin tangırtısını duydu. Duyduğu sese dayanarak Hunter burun kısmına yakın oldukları sonucuna vardı. Aksi halde bu sesi bu kadar iyi duyamazlardı. Aradan biraz daha vakit geçti. Demirlemiş olan savaş gemisi usulca sallanıyordu. Denizin bu kadar sakin olması için ancak korunaklı bir koya demir atmış olmaları gerekiyordu. Öte yandan geminin derinliği oldukça fazlaydı ve kazaya gemiyi gece karanlığında çok iyi bilmediği bir limana getirmeyi göze alamazdı. Hunter nerede olduklarını çok merak etmişti. Türk adalarında bir koyda olduklarını umuyordu. O bölgede bu ebatta bir geminin güvenle demirleyebileceği birkaç korunaklı koy bulunuyordu. Demirlemiş olan geminin sallantısı huzur vericiydi. Bu hafif sallantı birçok kez uykusunu getirmiş ve neredeyse sızıp kalmasına sebep olmuştu. Ama başlarında nöbet tutan askerler uyuyanları tekmeleriyle uyandırma görevlerini hiç ihmal etmiyorlardı. Tekmelenen adamların acıyla çıkardığı homurtu ve çığlıklar bulundukları alt güvertenin kasvetli ortamını daha da korkunç bir hale getiriyordu. Hunter kurgulamış olduğu planı düşünüyordu. Acaba neler oluyordu? Biraz daha zaman geçtikten sonra İspanyol askerlerden bir tanesi aşağı inerek ''Tüm adamlar kalkmak, kazaya emir vermek, herkes ayakta!'' diye bağırdı. Tekmelenerek teker teker zorla kaldırılan denizciler alçak tavanlı alt güvertede ancak öne eğik bir pozisyonda durabiliyorlardı. Bu son derece can yakan ve rahatsız edici bir duruştu. Vakit biraz daha ilerledi. Nöbetçi değişimi yapıldı. Yeni gelen nöbetçi askerler burunlarını tıkayıp koku hakkında şakalaşarak içeri girmişlerdi. Hunter tuhaf bir şekilde askerlere baktı. İçerideki kokuya alışmıştı ve artık rahatsız olmuyordu. Yeni askerler daha gençti ve görevlerine öncekiler kadar sadık değildi. Görünüşe göre İspanyollar bu korsanların kendilerine bir zorluk çıkarmayacağını düşünerek çaylaklarını yollamışlardı. Yeni nöbetçiler çok geçmeden kağıt oynamaya koyuldular. Hunter askerlerden gözlerini ayırarak yere damlamakta olan terini izlemeye daldı. Zavallı Trencher'ı düşünüyordu. Ama ne hüzün, ne öfke, ne de nefret hissedebildi. Hisleri tamamen uyuşmuştu. Başka bir asker aşağıya geldi. Daha rütbeli olduğu anlaşılan asker genç nöbetçilerin lakayt tavırlarından hiç de memnun görünmüyordu. Keskin ve kısa emirler vererek askerlerine bağırdı. Nöbetçiler aceleyle oyun kağıtlarını bıraktılar. Yeni gelmiş olan rütbeli asker odada dolanarak meşru korsanların yüz ifadelerini inceledi. Sonunda aralarından bir kişiyi çekerek gruptan ayırdı. Yürümesi emredildiğinde bacakları uyuşmuş olan adam yere yığıldı. Askerler adamı sürükleyerek oradan götürdüler. Onlar çıktıktan sonra kapı kapandı. Kısa bir süre daha ciddi tavırlar sergileyen nöbetçilerin tekrar rahat ve ciddiyetsiz olmaları fazla sürmedi. Tekrar kağıt oynamaya başlamadılar ama aralarından iki tanesi en uzağa işeme yarışı yapmaya karar verdi. Hedefleri köşede duran bir tutsaktı. Bu onların spor ve eğlence anlayışıydı. Şakalaşarak işeme yarışının sonuçları hakkında büyük paralarla bahis oynuyormuş gibi yapıyorlardı. Hunter etrafında olan biten bu sahneleri sınırlı bir farkındalıkla izliyordu. Çok yorgundu, bacakları yorgunluktan adeta yanıyor ve sırtı ağrıyordu. Kazanya'ya neden seyahatin gerçek amacını söylemediğini sorguluyordu. Gerçekten de bir önem teşkil etmiyordu. Tam o anda içeriye giren başka bir subay, ''Kaptan Hunter!'' diye kükreyince Hunter düşünceli halinden tekrar sıyrıldı ve askerler tarafından güverteden götürüldü. Güvertedeki hamaklarında sallanarak uyumakta olan denizcilerin arasından itile kakıla ilerletilmeye çalışılan Hunter, gemiden yükselen belirgin ve tuhaf bir yakarış sesi duydu. Bu ağlayan bir kadının sesiydi. 17. Kısım. Hunter sertçe ana güverte istikametine doğru sürüklendiği için duyduğu bu sese pek konsantre olamamıştı. Bulunduğu noktada yıldızlı gökyüzü ve camadan ile küçültülmüş yelkenlerin altından ayın alçakta olduğunu fark etti. Bu şafağın sökmesine en fazla 1-2 saat zaman kaldığı anlamına geliyordu. Umutsuzluğu keskin bir sancıya dönüştü.
''İngiliz, buraya gelin!''
Hunter etrafına bakındı ve ana direğin altında meşalelerden oluşan bir çemberin ortasında Kazaya'yı gördü. Tam ayaklarının dibinde de ondan önce yukarıya getirilen denizci yerde yatıyordu. Kol ve bacaklarından gerdirilerek sıkıca bağlanmış ve etrafında eğlenceli bir şey izliyor gibi sırıtmakta olan denizciler dikilmişti. Kazaya da bir hayli heyecanlı görünüyordu. Hızlı ama kesik kesik nefes alıp veriyordu. Hunter Kazaya'nın yine koka yaprağı çiğnemekte olduğunu fark etti.
''Hey İngiliz!'' dedi çabuk çabuk. ''Küçük eğlencemizi izlemek için tam zamanında geldiniz. Geminizi aradığımızı biliyor musunuz? Hayır mı? Pekala, geminizi aradık ve birbirinden ilginç şeyler bulduk.''
''Aman tanrım, olamaz!'' diye geçirdi Hunter içinden.
''Bolca ip bulduk İngiliz ve ayrıca katlanabilen tuhaf kancalarınız varmış. Ne olduklarını anlayamadığımız ilginç brandalardan da bolca bulduk. Tüm bulduklarımızın en tuhafı da buydu.''
Hunter'ın kalbi yerinden çıkacak gibi atıyordu. Eğer Granadoaları buldularsa işleri bitikti. Kazaya içinde 4 tane sıçan bulunan kutuyu gösterdi. Sıçanlar kutuda ileri geri dolanarak asabi bir şekilde ciyaklıyordu.
''Geminde canlı sıçan taşıdığını gördüğümüze ne kadar şaşırdığımızı tahmin edebiliyor musun İngiliz? Kendimize bu da ne?'' diye sorduk. ''İngiliz, Agustin'e neden sıçan götürüyor? Agustin'de zaten bir sürü sıçan var. Güzel Florida sıçanları var hem de, öyle değil mi? Çok merak ediyorum, bu konuyu nasıl açıklığa kavuşturabilirim?''
Hunter askerlerin yerde bağlı duran adamının yüzüne bir şey yaptığını gördü. İlk başta ne yaptıklarını net olarak görememişti. Ama adamın suratını ovalıyor ya da bir şey sürüyorlardı. Hunter sonradan anlamıştı. Adamın suratına peynir sürüyorlardı.
Sonra dedi kazaya, elindeki kafesi havada sallayarak, sıçan arkadaşlarına çok nazik davranmadığınızı fark ettim. Bunlar açlar İngiliz, yemek istiyorlar. Ne kadar heyecanlı olduklarını görüyor musun? Yemek kokusu alıyorlar. Heyecanlı olmalarının sebebi bu. Bu sıçanları doyurmalıyız diye düşünüyorum, haksız mıyım?
Kazaya tuttuğu kafesi denizcinin suratının birkaç santim yanına yaklaştırdı. Peynire ulaşabilmek için deliğe dönen sıçanlar kendilerini kafesin kenarlarına vuruyordu.
Ne demek istediğimi anlıyor musunuz İngiliz? Sıçanlarınız gerçekten çok acıkmış. Onları doyurmamız gerektiğini düşünmüyor musunuz?
Hunter önce farelere, ardından kıpırdayamayan denizcinin korku dolu gözlerine baktı.
Bu adamınızın şimdi konuşup konuşmayacağını merak ediyorum dedi kazaya.
Denizci gözlerini sıçanlardan ayıramıyordu.
Belki de onun adına konuşmayı tercih edersin İngiliz.
Hayır dedi Hunter bezgin bir halde. Kazaya denizcinin üzerine eğilip göğsünden dürterek
ya sen konuşacak mısın diye sordu.
Diğer eli kafesin kapısını tutan kancadaydı. Denizci kafesin kancasına odaklanmış kazayanın bilim bilim çubuğu kaldırışını izliyordu. Sonunda kanca yerinden çıkmıştı ve kazaya kafesin kapağını tek parmağıyla tutuyordu.
Bu son şansın dostum.
Denizci non diye bağırdı. Je parle, je parle diye Fransızca konuşmak istediğini belirtti.
Peki dedi kazaya ve Fransızca konuşmaya başladılar.
Matanseros dedi denizci. Bunu duyan kazaya öfkeden kıpkırmızı kesildi.
Matanseros seni ahmak. Buna inanmamı mı bekliyorsun? Matanseros'a saldıracaktınız öyle mi?
Ve aniden kafesin kapısını serbest bıraktı. Sıçanlar suratını kemirirken denizci acıdan çığlıklar atıyordu. Yanaklarına, başına ve çenesine yapışmış olan dört tüylü yaratıktan kurtulmak için çaresizce başını salladı. Sıçanlar sarsıntıya tepki olarak tiz bir yaklamalar çıkarttı. Bir tanesi yere savruldu ama denizcinin kabarık göğsünden tekrar tırmandı ve boynundan ısırmaya başladı. Denizci dehşete kapılmış şekilde aralıksız ve monoton bir sesle bağırmaya devam ediyordu. Sonunda şoka girerek kendinden geçti. Sıçanlar hareketsiz olan adamın suratını kemirmeye devam ettiler. Kazaya kıpırdamadan ayakta dikiliyordu.
''Neden hepiniz beni aptal sanıyorsunuz?'' dedi.
''Yemin ediyorum İngiliz, seyahatiniz hakkında tüm gerçekleri öğrenene kadar vazgeçmeyeceğim.'' Hunter'ı getirmiş olan nöbetçilere doğru döndü.
''Götürün onu aşağıya.''
Hunter nöbetçilerin sert müdahalesiyle oradan götürüldü. Dar merdivenlerden aşağıya doğru itildiği sırada az gerilerinde demir atmış olan Cassandra'nın küpeştesini bir an görebildi. 18. Kısım. Cassandra büyük kısmı açık alandan oluşan tek ana güverteli, baş ve kıç tarafında ufak iki depo alanı bulunan bir şalopaydı. Bu alanların tamamı geminin ele geçirilmesini takip eden öğleden sonra boyunca askerler ve ele geçirilen gemilerden sorumlu mürettebat tarafından aranmıştı. İspanyollar tüm erzakı ve kazayanın şaşırtıcı olarak nitelendirdiği donanımları bulabilmişti. Kalabalık bir ekip gemiyi didik didik aramıştı. Hatta geminin omurgasında bulunan atık deposunun ön ve arka kapaklarını açıp kontrol etmişlerdi. Bu kapakları açtıklarında neredeyse güverteye taşmak üzere olan Sintine'yi görüp korsanların Sintine boşaltmak konusundaki tembellikleriyle dalga bile geçmişlerdi. Cassandra gölgesi gibi takip ettiği savaş gemisinin ardından geceyi geçirecekleri limana girip demir attığında ele geçirilen gemilerden sorumlu mürettebat gaz lambasının ışığında saatlerce içki içerek gülüşmüştü. Yeni günün ilk saatlerinde Cassandra'nın güvertesinde battaniyeler altına sığınmış olan denizciler içtikleri romun da etkisiyle derin ve ağır bir uykuya dalmışlardı. Kendilerine bir nöbetçi bırakmaları emredilmiş olmasına rağmen hemen yanlarında duran savaş gemisinin yeterince güven sağladığını düşünerek bir nöbetçi bırakmaya gerek görmemişlerdi. Sonuçta İspanyol mürettebatından kimse geminin sintinesinden gelen hafif çalkantı sesini fark etmemiş ve kirli atık suların içinden ağzında bulunan kamışla ayağa kalkan adamı görmemişti. Soğuktan titremekte olan Sanson çok değerli grane doyaların bulunduğu yağlı deriden çantaya başını yaslayarak saatler boyunca atık suda gizlenmişti. Ne onu ne de bu önemli paketi fark eden olmamıştı. Bulunduğu bölme çenesini sudan çıkardığı anda kafasını güverte zeminine çarpacak kadar suyla doluydu. Tamamen karanlık olan depoda Sanson tüm yön mevhumunu tamamen yitirmişti. Elleri ve ayaklarından yardım alarak sırtını teknenin gövdesine yasladı ve gövdedeki eğimden tahmin edebildiği kadarıyla iskele tarafında bulunduğuna karar verdi. Yavaşça ve sessizce ilerleyen Sanson geminin ortasına doğru yöneldi. Yine olabilecek en yavaş şekilde sancak tarafına doğru kafası dışarı açılan kapağın dikdörtgen çıkıntısına usulca çarpana dek kendini kaydırdı. Kapağa doğru baktığında tahta aralarından çizgi gibi sızmakta olan ay ve yıldızların ışığını görebildi. Bir denizcinin çıkardığı horlamadan başka ses gelmiyordu. Derin bir nefes aldıktan sonra başını kaldırdı. Kapak sayesinde birkaç santim yükselerek güverteyi görebilme imkanı oldu. Kapağa birkaç adım mesafede uyumakta olan bir denizcinin yüzüne baktı. Adam horluyordu. Sanson kapağı indirdi ve geminin Sintina deposunda tekrar ilerlemeye başladı. Deponun bir ucundan diğer ucuna uzanan 20 metrelik mesafeyi sırt üstü kayarak kat etmesi neredeyse bir saatin dörtte biri kadar süre almıştı. İkinci kapağı da aynı şekilde kaldırarak etrafa bakındı. Bu taraftaki kapağa en yakın olan adam 4 metre kadar ötede uyuyordu. Sanson usulca kapağı yerinden çıkardı ve güverteye bıraktı. Bedenini suyun dışına çekerken serin gece havasını içine çekti. Sırılsıklan bedeninin hafif rüzgarla ürpermesine aldırış etmedi. Tüm dikkatini güvertede uyuyan İspanyol mürettebata vermişti. Sanson 10 kadar adam sayabiliyordu. Bu kadar olmalılar diye düşündü. Mecbur kalınırsa 3 kişinin idare edebileceği Cassandra'ya 10 kişilik bir mürettebat fazla bile gelirdi. Güverteye dağılmış olan mürettebata bakarak adamları hangi sırayla öldüreceğini planlamaya çalıştı. Bir adamı nispeten sessizce öldürmek kolaydı ama hiç ses çıkarmadan öldürebilmek zor bir işti. 10 adam içerisinde seçeceği ilk 3-4 kişi sessizce öldürülmesi gerekenlerdi. Bu adamlardan bir tanesi ses çıkaracak olursa bu herkesi alarm durumuna geçirebilirdi. Sanson belinde kemer görevi görmekte olan ince ipi çıkardı. Her iki eline de ipi dolayarak yumruk yaptı ve sıkıca gerdi. İpin sağlamlığından emin olduktan sonra yerde öylece duran oyma ahşap bir lobutu da eline aldı. İlk asker horlamıyordu. Sanson adamı oturur pozisyona doğrulttuğunda adam kısa bir an için uykulu bir şekilde homurdanabildi. Tam o sırada Sanson elindeki lobutla kafasına sert bir darbe indirerek adamı anında susturdu. Sert vurmasına rağmen lobut sadece kafatasındaki saçlı kısma temas ettiği için az bir ses çıkmıştı. Sanson adamı tekrar yere yatırdı. Gecenin karanlığında Sanson elleriyle adamın kafatasını yokladı. Kafasında derin bir çukur oluşmuştu. Adam muhtemelen darbe ile ölmüştü. Ama yine de işini şansa bırakmak istemedi. İpi adamın boğazına dolayarak sertçe sıktı. Aynı anda elini adamın göğsüne koyarak kalbinin atıp atmadığına baktı. Bir dakika bekledi, adamın kalbi durmuştu. Sanson güvertede bir gölge gibi ilerleyerek ikinci adama yöneldi. Aynı yöntemi bir kez daha uyguladı. Gemideki tüm adamları öldürmek 10 dakikadan az zamanını aldı. Hepsini güvertede uyku pozisyonunda yerde bırakmaya özen gösterdi. En son öldürdüğü adam geminin arka kısmında dümen yekesinin üzerine sarhoşluktan yıkılmış olan nöbetçiydi. Sanson adamın boğazını keserek denize attı. Ceset hafif bir foşurtu çıkartarak suya gömülse de savaş gemisinin güvertesindeki bir nöbetçinin dikkatini çekmişti. Nöbetçi güvertenin kenarından eğilerek dikkatlice Cassandra'ya baktı. ''Questa bene'' diye seslendi. ''Dipnot nasılsın?'' Sanson öldürdüğü nöbetçinin yerine geçerek gemideki askere el salladı. Sırılsıklan ve üniformasız olmasına rağmen gemideki nöbetçinin karanlıktan bunları fark edemeyeceğini biliyordu. ''Sta bene'' dedi uykulu bir sesle. Dipnot iyi. Nöbetçi Bassera dedi ve kenardan uzaklaştı. Dipnot pekala. Sanson biraz bekledikten sonra dikkatini devasa savaş gemisine yöneltti. 100 metre gibi bir mesafede demirlemişti. Rüzgarın yönü değişse ve demirlemiş olan geminin yönünü değiştirse bile Cassandra'ya çarpamayacağı kadar uzaktaydı. Sanson İspanyolların açık silah kapaklarını kapamayı ihmal ettiğini görünce memnun oldu. Eğer bu kapakların birinden gemiye girip alt silah güvertesine çıkabilirse ana güvertede bulunan devriyelerle karşılaşmayacaktı. Sanson geminin arkasından kendini usulca denize bıraktı ve savaş gemisine doğru hızla yüzmeye başladı. İspanyol savaş gemisinin çöplerini koyun sularına bırakmadığını umuyordu. Çöpler köpek balıklarını çekerdi ve köpek balığı Sanson'un bu dünyada korktuğu nadir varlıklardan bir tanesiydi. Fakat başına bir şey gelmeden gemiye varabildi. Aradan sadece saniyeler geçmesine rağmen kendini geminin gövdesine paralel şekilde suda kayar halde bulmuştu. En alçak silah kapakları 7 metre yükseklikteydi. Bulunduğu noktadan ana güvertede şakalaşmakta olan nöbetçilerin sesini duyabiliyordu. Geminin kenarından sarkıtılmış ipten merdiveni de yukarıya çekmemişlerdi. Ama Sanson merdiveni kullanmak istemedi. Ağırlığıyla ip gıcırdayacaktı ve ana güvertedeki nöbetçiler de bu sesi duyabilirdi. Bunun yerine çapa demirine kadar suda kaydı ve geminin civatrasından geriye doğru uzanan palanga ipine tırmandı. Fakat palanga ipi geminin gövdesinden sadece 10 santim mesafede duruyordu. Buna rağmen Sanson adımını koyabileceği bir nokta bulmayı başardı ve bir manevra yaparak ön yelken donanımlarına tırmandı. O noktadan aşağıya doğru sallanması ve burundaki silah kapaklarından birinden içeriye doğru bakması daha kolaydı. Dikkatlice dinlediğinde alt güverteden gelen düzenli adım seslerini duyabildi. Adımların çıkardığı sese göre güvertedeki alanda gidip gelen tek bir nöbetçi olmalıydı. Sanson sabırla nöbetçinin önünden geçerek uzaklaşmasını bekledi. Ardından silah kapağından içeriye sallandı ve büyükçe bir topun yanına gizlendi. Yorgunluk ve heyecandan nefesi kesilmişti. Sanson için bile 400 kadar düşman askerinin ortasında tek başına olmak, bunların en az yarısı tam karşısındaki hamaklarda sallanarak uyuyor olmasa da heyecan verici bir durumdu. Bir sonraki adımını dikkatlice planlarken orada kıpırdamadan bekledi. Hunter kötü kokulu ve basık alt bölmede iki büklüm olmuş ayakta bekliyordu. Çaresizce beklemekten çok yorgun düşmüştü. Eğer Sanson bir an evvel onlara ulaşamazsa mürettebatı da kaçamayacak kadar yorgun olacaktı. Nöbetçiler esneyerek kağıt oynuyorlar ve başlarında durdukları mahkumlarla pek ilgilenmiyorlardı. Bu hem iyi hem de öfke verici bir durumdu. En azından gemidekilerin çoğunluğu hala uyurken adamlarının ellerini çözebilse belki bir şansları olabilirdi. Ama artık her an olmasını beklediği nöbetçi değişiminden sonra veya gemidekiler uyandıktan sonra hiçbir fırsat yakalayamazlardı. Bulundukları bölmeye yeni bir asker daha girdiğinde bir an için yenilginin ezici ağırlığına teslim oldu. Nöbetçiler değişiyordu ve hiç şansları kalmıyordu. Birkaç saniye geçince yanıldığını anladı. Sadece tek bir asker gelmişti ve bu bir subay bile değildi. Diğer nöbetçiler de adamı toparlanma gereği görmeden gayri resmi bir şekilde selamlıyordu. Yeni gelmiş olan asker kendini beğenmiş bir tavırla adım atarak korsanların ellerindeki bağları kontrol ediyordu. Asker arkasına geçtiğinde Hunter önce iplerin parmakla çekildiğini hissetti, ardından eline soğuk bir şey temas etti. Bir bıçağın ucuydu bu ve ipleri kesildi. Tam arkasında durmakta olan adam, "Bu sana bağlıya mal olacak," diye fısıldadı. Bu Sanson'du. "Bana ganimetten iki pay daha vereceğini yemin et," dedi Sanson fısıldayarak. Hunter başını sallayarak onayladı. Aynı anda hem sevinmiş hem de öfkelenmişti ama yine de hiçbir şey söylemedi. Sadece Sanson'un odayı geçerek kapının önünde kaçışları engellemek amacıyla durmasını izledi. Sanson ellerini çözdüğü denizcilere dönerek "Ses çıkarmadan sakince halledin, çok sakince," diye fısıldadı. İspanyol nöbetçiler üzerlerine atılmakta olan adamları görünce şaşırıp kaldılar. Her nöbetçiye 3 adam düşüyordu ve üstünlük sağlayabilecek durumda değillerdi. Nöbetçilerin etkisiz hale getirilmesi sadece birkaç saniye sürmüştü. Hemen nöbetçilerin kıyafetlerini çıkartan denizciler onların kılığına girdi. Sanson Hunter'a doğru yaklaştı. "Yemin ettiğini henüz duymadım." Hunter bileklerini ovuştururken tekrar başını salladı. "Tamam, yemin ederim, sana ekstradan 2 pay." "İyi," dedi Sanson, kapıyı araladı. Parmağını dudaklarına götürerek adamlara sessiz olmalarını işaret etti ve onları tıkıldıkları bölmeden dışarıya doğru yönlendirdi. 19. Kısım. Şarap içmekte olan kazaya kamerasındaki İsa tablosuna bakarak düşüncelere dalmıştı. Çarmıha gerilmiş olan bir bedenin acısını, çektiği sancıları düşünüyordu. Çocukluk günlerinden bu yana kazaya bu can çekişme sahnesinin binlerce farklı resmini görmüştü. Bu bedene yapılan işkence, yorgun ve sarkmış kasları, boş bakan gözleri, yan tarafındaki yaradan süzülen kan ve çivilenmiş el ve ayaklarından damlayan kan her resimde aynıydı. Kamerasındaki bu yağlı boya tablo ona Kral Philip tarafından bizzat armağan edilmişti. Majestelerinin en sevdiği ressamlardan birinin çalışmasıydı. Ressamın adı Velázquez'di ve ölmüştü. Kraldan böyle bir hediye almak büyük bir ayrıcalıktı ve kazaya bu jestten son derece etkilenmişti. Tablo yanında olmadan hiçbir yolculuğa çıkmazdı. En değer verdiği varlığı bu resimdi. Şu Velázquez denen sanatçı İsa'yı resmederken yüzünün etrafına hale çizmemişti. Peygamberi cansız, gri beyaz renklerle resmetmişti. Resmin geneli inandırıcıydı ama kazaya peygamberin yüzünün etrafına hale çizilmemiş olmasını birçok kez yadırgamıştı. Majesteleri Philip kadar dindar bir kralın neden ressama hale eklemesi konusunda ısrar etmediğini anlayamıyordu. Belki Philip bu resmi beğenmemişti. Philip resmi bu yüzden Yeni İspanya'daki kraliyet komutanına göndertmiş bile olabilirdi. Sıkıntılı anlarda kazayanın zihnini meşgul eden başka bir düşünce daha vardı. Kral Philip'in mahiyetindekilerin güzel yaşantısıyla kendisi gibi kraliyete ait kolonilerden altın ve gümüş tedarik eden adamların zor yaşantısı arasındaki farkın bilincindeydi. Bir gün yaşı ilerlemiş ve daha zengin bir adam olarak o da kralın mahiyetine tekrar katılacaktı. Bazen o gün geldiğinde kralın mahiyetindekilerin ona kahkahalarla gülerek dalga geçeceklerini düşünüyordu. Bazen de kralın çevresindeki tüm ukalaları kanlı ve şiddetli düellolarla bir bir öldürdüğünü hayal ediyordu. Kazaya'nın hayalleri geminin sallantısıyla bölünmüştü. Deniz çekiliyor olmalı diye düşündü. Bu şafak vaktinin artık yaklaştığının bir işaretiydi ve yakında tekrar gün batana dek yola çıkabilecekleri anlamına geliyordu. Şafak'la birlikte bir İngiliz korsanı daha öldürülecekti. Kazaya içlerinden biri ona olanları doğru düzgün açıklayana dek adamları tek tek öldürmeyi kafasına koymuştu. Gemi sallanmaya devam ediyordu ama geminin hareketlerinde bir tuhaflık vardı. Kazaya tamamen içgüdüsel bir şekilde geminin demirlediği doğrultuda hareket etmediğini algıladı. Gemi ilerliyordu ve bir şeyler ters gidiyor olmalıydı. Tam o anda yumuşak bir hışırtı sesi eşliğinde gemi sarsıldı ve durdu. Kazaya lanet ederek ana güverteye koştu. Ana güverteye ulaştığında güvertenin üzerinden sarkmış olan palmiye ağacı dallarına baka kaldı. Karaya oturmuş olan gemiye birkaç karış mesafede duran bir sürü palmiye ağacının dalları. Gemisi kumlara saplanmıştı. Kazaya öfkeden çığlık attı. Panik halindeki mürettebatı etrafına üşüştü. Geminin ikinci kaptanı titreyerek yanına geldi. ''Kaptan, demiri kesmişler.''
''Kestiler mi?'' diye bağırdı kazaya.
Öfkelendiğinde kazayanın sesi tiz ve ince bir kadın sesi gibi çıkardı. Geminin diğer tarafına koştu ve rüzgarı arkasına almış, burnu kalkık şekilde koydan çıkmakta olan Cassandra'yı gördü.
''Demek onlar ha?''
''Korsanlar kaçtı efendim.'' dedi rengi solmuş olan ikinci kaptan.
''Kaçmak mı? Nasıl kaçmış olabilirler?''
''Bilmiyorum kaptan. Tüm nöbetçiler öldürülmüş.''
Kazaya adamın suratının tam ortasına sert bir yumruk indirdi. İkinci kaptan döne döne güvertenin öteki tarafına kadar savruldu. O kadar öfkeliydi ki düşünemiyordu. Ufukta uzaklaşmakta olan gemiye bakıyordu.
''Nasıl kaçabildiler?'' dedi tekrar. ''Tanrı'nın cezaları, nasıl kaçabildiler?''
Piyadelerin yüzbaşısı yanına geldi. ''Efendim, karaya oturduk. Sahile adam yollayarak gemiyi itmeyi deneyelim mi?''
''Deniz çekildi.'' dedi kazaya.
''Doğrudur komutanım.''
''Peki aptal adam, sular yükselmeden gemiyi nasıl yüzdürmeyi düşünüyorsun?''
Kazaya yüksek sesle küfretti. Devasa gemiyi yüzdürebilmeleri için bir sonraki gelgitin suları yükseltmesini beklemeleri gerekiyordu. Bu da en az 6 saat orada mahsur kalacakları anlamına geliyordu. 6 saat sonra bile oradan çıkamayabilirlerdi. Ayın uzakta olduğu mevsimdeydiler ve her gelgit bir öncekine oranla daha zayıf olacaktı. Eğer ilk veya ikinci gelgitle oradan çıkamazlarsa en az 3 hafta orada mahsur kalabilirlerdi.
''Aptallar!'' diye bağırdı.
Uzaklarda Cassandra istikrarlı şekilde güneye doğru yönelerek gözden kayboldu.
''Güneye, Matanzeros'a gidiyorlar.'' dedi kazaya. Öfkeden kontrolsüz bir şekilde sarsılıyordu.
Hunter Cassandra'nın kış tarafında oturmuş rotasını planlıyordu. İki gündür uyumamış olmasına rağmen en ufak yorgunluk hissetmemesine kendi bile şaşmıştı. Mürettebatı güverteye serilmiş derin bir uykuya dalmışlardı.
''Bunlar iyi adamlar.'' dedi Sanson uyuyan denizcilere bakarak.
''Evet.'' dedi Hunter.
''Aralarında konuşan oldu mu?''
''Bir tanesi öttü.''
''Peki kazaya inandı mı?''
O anda inanmadı dedi Hunter ama çok yakında fikrini değiştirebilir.
Onlara en az 6 saat fark atmış olduk dedi Sanson. Şanslıysak 18 saat bile olabilir.
Hunter başını salladı. Matanzeros rüzgar yönünde 2 günlük mesafelerindeydi. Böyle bir avantajla savaş gemisinden önce Matanzeros'a varabilirlerdi.
Geceleri durmadan yol alacağız dedi Hunter. Sanson başını salladı. Flok yelkenini gerdirin diye bağırdı Anders. Canlanın biraz.
Yelkenleri kuzeyden esen Meltem'le girilen Cassandra, Şafak'la birlikte denizi yararak yol almaya devam etti.